Mavi Vatan.
Merhaba, hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Mavi Vatan'daki birlikteliğimiz başladı. Yapımcılarımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş birlikte hazırladılar. Teknik masada Sefa Aktan sesimizi sizlerle buluşturuyor ve mikrofon başında da ben İpek Önder. Bugün de canlı yayında yaklaşık 40 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağımızı hatırlatalım. Efendim bizleri Türkiye'nin sesiradyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Bu hafta Mavi Vatan'da ne konuşacağız hemen sizlerle paylaşalım. Türkiye ile Yunanistan arasında Ege'de mevcut hava sahası sorunlarının tarihi ve bugünkü durumunun ele alınması, tarafların hava sahası konusundaki iddialarını program yapımcımız, güvenlik politikaları uzmanı Profesör Doktor Celalettin Yavuz hocamızla konuşacağız. Ayrıca her zaman yaptığımız gibi geçtiğimiz haftanın Mavi Vatan konusuyla ilgili yaşanan gelişmeleri de değineceğiz. Güvenlik politikaları uzmanı Profesör Doktor Celalettin Yavuz hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın Yavuz.
Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
Efendim, haftanın Mavi Vatan konusuyla ilgili gelişmeler dediğimizde ilk akla gelenler Yunanistan'daki gelişmeler oluyor. Buyurunuz isterseniz ilk maddelerle başlayalım.
Evet, Yunanistan'la ilgili olduğuna göre önce de Yunan Başbakanı Mitsotakis'ten başlayalım değil mi? Şimdi Mitsotakis biliyorsunuz Yunanistan'da 25 Haziran'da ikinci tur seçimler var. Onunla ilgili propaganda faaliyetleri devam ediyor. Yunan Başbakanı Mitsotakis Türkiye ile ilgili mesajlar da veriyor bu arada propagandaları sırasında. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini söyleyerek Yunanistan'ın Türkiye'ye her zaman dostluk elini uzatacağını, kendisine ileteceğini söylemiş. Yani bunlar güzel mesajlar. Gene Mitsotakis tüm Yunanlıların başbakanı olacağım şeklinde bir vurgu yapmış. Biliyorsunuz %46'yı geçmesi lazım olarak. Yeterli milletvekiline sahip olması için böyle bir vurgular yapıyor. Gene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 28 Mayıs'ta elde ettiği seçim başarısından dolayı tebrik edeceğini dile getirerek Yunanistan'ın Türkiye'ye her zaman dostluk eli uzatacağını, anlaşmazlıkların her zaman uluslararası hukuk çerçevesinde çözüleceğini, ülkenin güçlü silahlı kuvvet arayışı tam da planladığımız gibi devam edecek ifadesini de kullanıyor. Yani bir taraftan Türkiye'ye zeytin dalı uzatırken o zaman arkasından da güçlü silahlı kuvvetler arayışımız devam edecektir diyor.
Hava altından sopa göstermeye devam ediyor.
Evet ve güçlü ve istikrarlı bir hükümete ihtiyaç duyduklarını bu konuda da Türkiye'deki Cumhur İttifakı'nı yahut da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmuş olduğu hükümete örnek göstererekten böyle bir propaganda izliyor. Bir diğeri gene bunun devamında Ege Denizi'nde fırtına dindi şeklinde bir gelişme var. Türkiye ile Yunanistan'da yapılan seçimlerin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için Ege'nin iki yakasında önemli adımlar atıldı. Nedir bunlar? Bunlar Yunanistan tarafında Kataegis tatbikatı vardı, deniz tatbikatı. Türkiye'de de deniz kurdu tatbikatı vardı. Şimdi özellikle savunma bakanları, Türk ve Yunan savunma bakanları bizim bir önceki yani bu yeni kabineden önceki Hulusi Akar'la Yunan Savunma Bakanı'nın bir araya gelmişlerdi. Orada da bir önceki Savunma Bakanı. Orada da biliyorsunuz 2 aylık şimdi geçici hükümet var ya, seçim hükümeti. İkisi bir araya geldiğinde sanıyorum önceden planlamışlar. Seçimler nedeniyle böyle bir şeyi dikkate almışlar. Bir de bunun için turizm sezonunda iki taraf arasında bu şey olmasın, sorun olmasın. Bu çünkü tatbikatlar gerilim yaratabiliyor. Dolayısıyla onlar Kataegis tatbikatını ortadan kaldırırken aslında bir yıl önce planlanmış olan, hep öyle yapılır, Türkiye'de deniz kurdu tatbikatını yapmamış oluyor. Hatta geçtiğimiz haftalar içerisinde burada TCG Anadolu'nun yani o çok maksatlı amfibi hücum gemisinin bu tatbikata katılacağından bahsetmiştik. Ancak bu tatbikat iptal edildiği için bu tatbikata katılmayacak. O zaman arkadaşlar veya dinleyiciler şöyle bir soru sorabilirler. Madem öyle, bu gemiler nasıl eğitim yapacak diye. Yani deniz kurulu tatbikatın dışında çok çeşitli tatbikatlar var. Yani filo çapında olur. Bu donanma çapındaydı. Bu filolar çapında olabilir. Karadeniz'de olabilir. Bunlar çeşitli yani. NATO tatbikatları var benzer şekilde. Buralarda. Onun dışında tek gemi eğitimleri var. Filo içindeki eğitimler var. Flotilla dediğimiz yani komodorluk bağlısı gemilerin eğitimleri var. Bunlar yapılırlar. Şimdi başkası Türkiye'yi suçladı diyor. Bu kez Miçotakistan, Batı Trakya iddiası. Biraz önce dedik ya, mavi boncuk dağıtmıştı. Şimdi gene bu de Batı Trakya ile ilgili, özellikle bu bölgeden Gümülcine ya da Rodop'tan az oy çıktığı için burada yani orada diğer tarafa, Seliza'ya daha fazla oy çıktığı düşüncesiyle hem bir serzenişte bulunuyor, hem de burada Türkiye'yi suçluyor. Burada da Türk Başkonsolosluğu'nun müdahalesi olduğunu söylüyor. Biliyorsunuz Batı Trakya'da bir önemli ölçüde Türk azınlığı var. Dolayısıyla bu Türk azınlık kendisine vermediği, Siriza'ya ağırlıklı olarak verdiği için Türkiye'nin, Türk Başkonsolosluğu'nun burada seçimlere müdahil olduğu şeklinde serzenişin ötesinde bir duygu patlamasını da belirtmiş. Bir başkası, görüntüler Yunanistan'ı alarma geçirdi diyor. Türkiye ile görüşmeler başladı. Bu da gene göçmenle ilgili bir olay. Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Dedaç iline, yani Evros diyor onlar, buraya bağlı sınır bölgesindeki Meriç Nehri'nde bulunan Maraya adlı bir adacık üzerinde insan kaçakçılarının, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzden fazla kaçağı kaderini terk ettikleri ortaya çıktı. Yani bunlar olacak şey değil. Tam bir insanlık faciası. Yüzü aşkın çocuk ve kadınlar da var. Oradaki nehrin ortasındaki bir adacık diyor. Yani bu adacık nedir? İçerisinde ne yiyecek bulunur, ne içecek bulunur. Yağmur yağsa barınacak yer dahi yoktur. Bunu Yunanlılar fark edince Türk tarafıyla temasa geçmişler. Bununla ilgili bir gelişmeydi. Şimdi azıcık Türkiye'ye doğru gelelim isterseniz.
Evet.
Mavi Vatan'da
önemli gelişmeler var.
Evet.
Denizaltılarla ilgili.
Evet. Türkiye'ye denizaltılar için 3000 tonluk güzel havuz inşası olmuş. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın denizaltı inşa ve modernizasyon ihtiyaçlarının karşılanması için kritik öneme haiz ve kendi özellikleriyle dünyada tek olan 3000 tonluk denizaltı havuzu test ve tecrübeleri başarılı bir şekilde tamamlanmış. Şimdi havuz nedir diyecekler. Bu tabi havuz deyince sevgili dinleyicileri biraz bilgilendirelim. Normal şey gibi değil, yüzme havuzu gibi değil bu. Şimdi şöyle söyleyelim. Bir boş kap düşünün. Ama birer tarafında, yani iki tarafında diyelim ki delik açtınız, oradan içeriye su doluyor. Bu şekilde düşünün, havuzu büyük ama gemi içerisine alacak şekilde. Yani denizde bulunur bu. Normalde su alır o havuz. Yani batırılma deniriz biz buna. Batırılır. Sonra havuzlanacak olan gemi bunun içerisine alınır. Bu daha önceden gemi inşa mühendisleri tarafından, havuzlama mühendisleri tarafından işaretlenmiş yerler vardır. O noktaya kadar geldikten sonra halatlarla sıkıca bağlanır. Arkasından o havuz dediğimiz bu yüzer cisim içindeki deniz suyunu dışarıya atar çeşitli güçlü pompalar vasıtasıyla. Yukarıya doğru çıkar. Çıktıkça o havuzlamış olduğu gemi, ister denizaltı olsun bu, ister bir su üstü gemisi olsun, ister ticaret gemisi olsun, ister bir şey olsun, yat olsun, yukarıya doğru çıktıkça onun karina dediğimiz yani su kesiminin altındaki kısım da o daha önceden düzenlenmiş olan havuzun içerisindeki kızaklar vardır. Onun üzerine dikkatli bir şekilde oturtulur. O oturtulduktan sonra halıtlara ilaveten kenardan havuzla gemi arasında biz payanda deriz. Sağlam ahşap şeyler vardır payandalarla. Bunlar sağlamlaştırılır. Sonra niye havuzlama yapılıyor? Belli bir periyottan sonra o karine dediğimiz, yani denizin içerisinde kalan kısmı teknenin, onlar zaman içerisinde deniz böcekleriyle kirlenir. Ve kirlenirse ne olur diyeceksiniz, hızı kesilir geminin. Birincisi bu. İkincisi, gene oradan deniz suyunu alıp soğutma sistemlerinde kullanılır şeylerin, makinaların, motorların. Onların ağzındaki süzgeç kısımları vardır. Onlarda da bu deniz böcekleri, hayvanları filan biriktiği için onların da temizlenmesi gereklidir. Özel, yani özü itibariyle bunlardır. Ayrıca bazı yerlerde çürümeler olabilir, korozyon deriz biz. Bunların da gene havuzlama sırasında onarılması gereklidir. Hatta bazen bazı saçlar, oradan çürük olan kısımlar veya ne diyelim, özelliğini yitirmiş olan kesimler kesilerekten değiştirilir bu maksatla. İşte bir denizaltının havuzlanması için de 3000 tonluk böyle bir havuz inşa edilmiş. Bununla ilgili gelişmeydi. Bunu da Asfat adlı bir yüklenici firma tarafından yapılmış bu ve teslim edilmiş. Ve gene Asfat'a ilaveten proje kapsamında 30'un üzerinde alt yüklenici firmalar da faaliyet göstermişler. Biraz da balıkçı gemisiyle ilgili bir gelişmeye girelim mi?
Tabii ki hocam.
Şimdi Suriye tarafında oluyor bu. Bir Türk balıkçı gemisine Adana Karataş Limanı'ndan denize açıldıktan sonra Mahmut Can 1 adlı bir Türk balıkçı teknesi. Bizim memlekete de yakın, 4 yola yakın yani. Burada uluslararası sularda seyrederken Suriye rejimi güvenlik güçlerine ait iki gemi tarafından 28 Mayıs'ta ateş açılmış. İki balıkçımız hafif şekilde yaralanmış ve teknede bazı maddi hasarlar meydana gelmiş. Tabi Dışişleri Bakanlığı bu konuda gerekli işlemlerde bulunuyor. Karadeniz tahıl girişimi kapsamında 1900 gemi denetlendi diyor. Dünya Ticaret Örgütü tarafından bir Karadeniz tahıl girişimi konulu etkinlik düzenlenmiş. Burada çeşitli konuyla ilgili uzmanlar konuşmalar yapıyor biliyorsunuz, panel veya sempozyum şeklinde. Burada Birleşmiş Milletler Sözcüsü tarafından Rusya-Ukrayna'dan 45 ülkeye 30.5 milyon tonluk, 30.5 milyon tonluk tahıl ve gıda ürününün taşındığı söyleniyor. Gene 1900'ün üzerinde de gemi denetlenmiş. Ne zaman? Bu tahıl koridoruyla ilgili bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Şemsiyesi'nin altında biliyorsunuz bir karargah kuruldu. Bu da bizim Milli Savunma Üniversitesi de İstanbul'da. Başında da aynı zamanda Deniz Harp Enstitüsü'nün komutanı olan Selçuk Paşa var. Birleşmiş Milletler Karadeniz, bunu söyledik 1920'de. Birleşik Arap Emirlikleri Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki Birleşik Deniz Kuvvetleri'nden 2 ay önce çekildiğini duyurdu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Körfez'de, yani Basra Körfezi'nde, orada çeşitli kara ve hava üsleri gibi deniz üssü de var. Mesela Bahreyn'de var. Ayrıca burada bir de Birleşik Deniz Kuvvetleri kurmuştu. Bunun içerisinde çeşitli ülkelerden bu Birleşik Deniz Kuvveti'ne katılanlar oluyor. Birleşik Arap Emirlikleri iki ay kadar önce bundan ayrıldığını söylemiş. Biliyorsunuz son zamanlarda İran'la Körfez ülkeleri arasındaki ilişkiler düzelmeye başladı. Belki bunun etkisi de olabilir. Tam olarak bilemiyoruz. Ama burada 34 ülkeden birlikler bulunuyordu. Yüzer birlikler bulunuyordu. Bir başkası gene bununla devamında Amerika Birleşik Devletleri'nden Orta Doğu'da yeni birleşik görev gücü diyerekten Amerikan donanmasının çok uluslu güvenlik ortaklığı olarak kurulduğu Bahreyn Merkezi Birleşik Deniz Kuvvetleri, CMF de diyoruz buna, 22 Mayıs'ta kuvvet bünyesinde yeni bir birleşik kuvvet gücü oluşturduğunu duyurdu. CTF 154 bu da. Yani bu da Deniz Görev Kuvveti adı. Deniz Görev Kuvveti 154 adlı. Bu var. Hatta başında da Amerikan 5. Filosu ve CMF komutanı Koramiler Brad Cooper yapmış oldukları açıklamada CTF 154'ün kurulması yeni eğitim fırsatları yoluyla ortaklıkları güçlendirme ve genişletme kararlılığımızın bir göstergesidir diyor. Amerika'nın buna benzer bölgede, şeyde, Akdeniz'de biliyorsunuz, sonra Somali, Aden Körfezi, o bölgelerde çeşitli birlikleri var. Onlar bağlamında düşünmemiz lazım bunu da. İsterseniz son olarak bir de Sakız Adası açıklarında 3 Türk 13 Türk personeli gemi kazası yaptı diyor. Personeli gemi kaza yapmış. 3 Haziran Cumartesi günü Sakız Adası'nın 9 mil kuzeybatısında, Sakız biliyorsunuz Çeşme'nin hemen karşısında, 13 Türk personeli bulunan Yüksüz Ant isimli gemi ile Singapur bayraklı Potentia isimli gemi çatışmışlar. Bununla ilgili bir şey var. Gemiler batmamış ama Allah kolaylık versin, evet, diyelim bunları da.
Diyelim ve böylece haber turumuzu noktalayalım. Mavi Vatan'daki gelişmeler böyleydi. Kısa bir soluklanacağız, ardından devam edeceğiz. Efendim, Mavi Vatan'daki birlikteliğimiz devam ediyor. Profesör Doktor Celalettin Yavuz'la birlikteyiz. Türk ve Yunan ulusal hava sahalarının sınırlandırılması sorununun Ege sorunu içindeki yerini, önemini konuşacağız ve bu bağlamda tarafların tezlerini tarihsel arka plan çerçevesinde değerlendireceğiz. Türkiye ile Yunanistan arasında Ege Denizi'nin yapısından kaynaklanan ve birbiriyle zincirlenmiş durumda bir dizi ihtilaf konusu bulunuyor kıymetli hocam. Yunanistan'la Ege sorunu ana başlığı altında ilk akla gelen sorunlar neler? Genel bir değerlendirme alarak başlayalım.
Evet, şimdi aslında bu çeşitli kaynaklara göre çeşitli şekilde sınıflandırılabiliyor ama biz bunu Dışişleri Bakanlığı
resmi sayfasından
şöyle, evet, oradan baktığımızda 5 kategoriye ayrılmışlar. Birincisi deniz yetki alanlarının sınırlandırılması. Nedir bu? Kara suları ve kıta sahanlığı ile bu alanların sınırlandırmaları konusunda. İkincisi Lozan Barış Anlaşması ve 1947 Paris Anlaşması, bu İkinci Dünya Harbi'nden sonra yapılan anlaşma ve konuya ilişkin diğer uluslararası belgeler hilafına Doğu Ege Adaları'nın silahsızlandırılmış statüsünün ihlali, yani silahsızlandırılmış veyahut da gayri askeri statüsünün ihlali ile ilgili. Bir diğeri egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada, adacık ve kayalıkların hukuki statüsüyle ilgili anlaşma. Bu da Kardak kriziyle ortaya çıkmıştı. Bu uyuşmazlık var diyor. Dördüncüsü Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı olarak, işte bugün de üzerinde duracağımız, hava sahasının 10 deniz mili genişlikte devam ettirme ısrarı ve uçuş bilgi bölgesi ya da uçuş malumat bölgesi de dediğimiz fır hattı sorumluluğunu egemenlik hakkı gibi kullanma ısrarı ve istismarı. Bir de arama kurtarma, Sarda Deniz bura, böyle biz bu faaliyetlerle ilgili uzlaşmazlık var. Yani özetle Ege'de aklımıza gelen ilk sorunlar bunlar. Tabii ki deniz yan hududu da olabilir. Hatta NATO'da özellikle komuta kontrolla ilgili, hangi ülkede olacakla ilgili sorunlar da ortaya çıkmıştı. Hatta buna benzer söyleyeyim, burada yazmıyor ama sığınmacılarla ilgili de, onların geri itilmesiyle ilgili de zaman zaman sorunlar yaşadığımızı biliyoruz.
Evet, bu hafta değineceğimiz konuya temas edelim o zaman. Ege'deki hava sahası sorunları konusuna değineceğiz sizinle. Ege'de Türkiye ile Yunanistan arasında mevcut hava sorunlarını peki nasıl sınıflandırabiliriz? Bunlar, evet, neler?
Evet, şimdi bunu aslında 3 sınıfa ayırmak mümkün ama ben özellikle ikisinden bahsetmek istiyorum. Şöyle ki birisi Yunanistan'ın kara sularının ötesinde hava sahasını uzatarak 10 millik hava sahası üzerinde ısrarcılığı. Birincisi bu. İkincisi ise uçuş malumat bölgesiyle ilgili. Ona da geleceğim ayrıntısına. Uçuş malumat bölgesinin sınırının içerisinde kalan bölgeyi bir egemenlik hakkı, hükümranlık hakkı gibi görmedeki ısrarı. Bir diğeri komuta kontrolle ilgili, onu fazla girmeyeyim. En çok bu iki husus çok önemli. Şimdi isterseniz 10 deniz mili genişliğindeki hava sahası sınırıyla ilgili soruna gelelim. Şimdi olay şöyle. Aslında Ege'deki bütün sorunlar 1923'te Lozan Barış Anlaşması'ndan sonra kurulan Ege'deki dengenin zaman içerisinde Yunanistan tarafından değiştirilmek istenmesiyle ortaya çıkıyor. O zaman neymiş? Lozan Barış Anlaşması'nın imzalandığı dönemde karasuların genişliği 3 deniz mili. Yani bu karasuları daha önce de sevgili izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz hatırlarlar. Kıyının belli bir mesafesinde yani 3 mile kadar, 6 mile kadar, en son Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre en fazla 12 mile kadar uzanabilecek, devletin tıpkı karadaki gibi bütün yasal haklarını kullandığı bir sahadan bahsediyoruz. İşte Lozan Barış Anlaşması'nda iki tarafında karasuların genişliği 3'er mil, 3 deniz mili. Zaman içerisinde bu Yunanistan, bizlerin haberi yok yani yayımında yapmamış. Şeyden karasularından var yalnız haberimiz. 1936'da karasularının genişliğini 6 mile çıkartıyor. Türkiye bunu 1964'te ki karasuları kanunu 6 deniz miline çıkartıyor. Bu arada Yunanistan bunlardan ayrı olaraktan 1931 yılında bir kraliyet kararnamesi çıkartmış. O zaman krallık Yunanistan biliyorsunuz. Şeye kadar bu 1967 albaylar cuntası vardır. Kral kaçıncıya kadar İtalya'ya? Yunanistan'da bir krallık mevcuttu. Şimdi bu 1931'de kraliyet kararnamesiyle o dönemde daha karasularının genişliği 3 deniz mili iken işte seyri söfer bilmem ne imkan şeyleri nedeniyle biz hava sahasını 10 deniz mili yapmış. Bundan kimsenin haberi yok. Hani derler ya tavşan dağa küsmüş dağın haberi yok diye. Böyle bir şey var. Bu 1947 yılında Uluslararası Sivil Havacılık Kurumu kuruldu, ICAO. Özellikle 2. Dünya Harbi'nde hava vasıtalarında yani uçaklardaki motorların inkişafı, gelişmesi, arkasından büyümesi neticesinde artık kıtalar arası olduğu gibi ülkeler arasında da çok sayıda havayla taşımacılık yapılıyor, insan ve malzeme nakli. Dolayısıyla havada da tıpkı karada olduğu gibi, denizde olduğu gibi bir trafik düzenlemesine ihtiyaç var. Şimdi işte buna tabii ki bunların bildirilmesi lazım. Türkiye özellikle 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Yunanistan'ın böyle bir yola gitmiş olduğunu, yani o 1931 tarihli kraliyet kararnamesiyle karasularının ötesinde bir hava sahasını gerçekleştirmek istediğini öğreniyor. Tabii Türkiye bu oralı olmuyor. 1975 yılında Ege'de Türkiye bir yerde notamlama yapıyor. Notamlama şudur, yani uluslararası sularda, yani hiç kimseye ait olmayan, hükümranlık sahası olmayan sularda ya bir şey yaptır, uçak savar atışı yapacaktır veya su üstü atışı yapacaktır. Bununla ilgili emniyetli bir bölge oluşturulması. Tamam mı? Böyle bir şey yapıyor. Hemen Yunanistan itiraz ediyor. Bizim diyor hava sahamıza giriyorsunuz diyor. Türkiye'de bir nota vererekten burada hiçbir şekilde sizin karasularınızın içerisinde değiliz. Dolayısıyla hava sahasında da değiliz. Böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Burası sizin hava sahanız olamaz diyor. Yunanistan bu defa 1931 tarihli kraliyet kararnamesiyle biz bunu bildirdik diyor. Biz böyle ilan ettik diyor. Ama bu az önce söylemiş olduğum Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı ICAO'da Yunanistan bunu 1974'te bildiriyor. Şimdi böyle bir şey var. Bu devam edip gidiyor. Şimdi az önce söylemiştim. 1936'da Yunanistan karasularını 6 deniz miline çıkarttı diyerekten. Ege'de hala öyle ama geçtiğimiz gene dönemde sevgili dinleyiciler hatırlayabilir. İyon Denizi'nde ve Mora Yarımadası'nın güneyine kadar olan kısımda, yani Ege'yi kapsamayacak şekilde karasularının genişliğini 12 deniz miline çıkarttı demiştik. Ama Ege'de hala 6 deniz mili. Dolayısıyla hava sahası dediğimiz zaman hava sahası da şöyle, az önce karasuları genişliğinden bahsetmiştim. Ne olduğundan, yani hükümranlık sahası demiştim. İşte denizde diyelim ki 6 deniz miliniz var. Kıyıdan belli ölçümlere, oraya girmeyeceğim ayrıntıya. Denizden ya da kıyıdan itibaren aşağı doğru 6 deniz mili gittiniz. Onun üzerine 90 derece yukarıya çıkarsınız gökyüzüne doğru. O içeride kalan kesim sizin, o denizin üstündeki kalan kesim ve kendi ana karanız, yani kara devletin üzerindeki kesim sizin hava sahanızdır. Burada da o ülkenin hükümranlık hakları, yani bütün yasal egemenlik hakları geçerlidir. Onun için diyorum, buradan hiçbir askeri uçak o ülkenin izni olmaksızın geçemez. Yani sivil havacılık teşkilatı ile ilgili yok. Sivil uçaklar, ticari uçaklar, bunlar geçebiliyor. Yani belirli yaptırımlar uygulamamak koşuluyla. Kaldı ki onlara bile yaptırımlar uygulanabiliyor. Mesela şimdi Rusya-Ukrayna savaşı var diyerekten Rusya'nın uçaklarına bu yaptırımlar uygulanıyor. Avrupa üzerinden uçamıyorlar mesela. Bunu söyleyebiliriz. Ama benim bu söylemek istediğim özellikle askeri uçak gibidir. Tıpkı nasıl ki bir askeri gemi bir başka ülkenin karasularından, yani gene hükümranlık sular oluyor bu, oradan izinsiz geçemezse, bazı istisnalar var, zararsız geçiş hakkı falan diyerekten, ayrıntı oraya girmeyeceğim, geçemezse veya onların limanına rastgele izinsiz gidemezse, olduğu gibi işte askeri uçaklarda bu şekilde ülkelerin hava sahasından izinsiz giremezler. Şimdi Yunanistan bu böyle diyor. Türkiye uzun bir zamandan beri, yani o tarihten itibaren bunu tanımıyor. O zaman şöyle şey akla gelir. Benim söylemiş olduğum biraz önceki hava sahası sınırları kara sularıyla sınırlıdır demiştim ya. 1982'de çıkarılmış olan Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde de böyledir. Ve bunu kara sularının genişliğinin ötesinde bir hava sahasını kabul eden başka hiçbir ülke yoktur.
Dünyanın başka bir örneği yok.
Evet, Yunanistan böyle diretiyor. Şimdi konuyu biraz şöyle yapalım. Hatırlayacak olursanız zaman zaman it dalaşı vesaire denir. Nedir bu? İşte iki ülkenin, yani Türk ve Yunanistan'a ait askeri uçakların özellikle Ege üzerinde çeşitli manevralarla birbirine karşı, yani silah atmaksızın, ateşleme yapmaksızın yapmış oldukları çeşitli manevralardır. Hatta bunlardan bir tanesinde de 1996'nın Ekim ayında bir Türk uçağı
pilotumuz şehit olmuştu.
Ege'de düşmüş ve şehit olmuştu. Öyle yani, eskiler hatırlayabilirler bunu. Şimdi işte bunlardan bir tanesi, diyelim ki Türk askeri uçağı Ege'ye çıktı ve Yunanistan'ın adalarının karasularının genişliği 6 mil demiştik. Türkiye'de aynı şekilde hava sahası da 6 mil olaraktan kabul ediyor. Diyelim ki onun 8 miline yaklaştı veya 10 milinden içeriye girdi diyelim. Hemen Yunan uçakları kalkar, önleme uçuşu deriz biz buna. Çıkarlar ve işte o sebeple de it dalışı başlayabilir. Bir tanesi bu, ikincisinde birazdan geleceğim. Şimdi Türkiye hiçbir ülkenin kabul etmeyeceği dünyadaki bu tip bir şeyi, dayatmayı Türkiye'de kesinlikle kabul etmiyor. Her şekilde askeri uçaklarla gittiği zaman Yunanistan'ın bazen de özellikle 10 deniz miline giriyor. Eğer girmezseniz bunu bir hükümranlık hakkı olarak görecek. Türkiye itiraz etmedi diyecektir. Kaldı ki 1931'de çıkartmış olduğum bu Kraliyet Kararnamesi'ndeki 10 deniz mili hava sahası genişleme, o zaman itiraz etmemiştiniz. Aradan 40 sene geçmiş. Niye itiraz ediyorsun? Hiç hakkın yok demeye getiriyor. Şimdi uluslararası ilişkilerde bir persistent injector denilen, yani devamlı ısrarcılık diye bir husus vardır. İşte yani o an mesela onu kabul etmezseniz o ise devam eder. Siz bunu öğrendikten sonra ısrarcılığınızı her şartta sürersiniz. Yani şey gibi bu. Mesela bazı adacıklar diyoruz ya, Yunanistan bunları işte meskun şeye açtı filan diyerekten. Siz buna ilk açtığı andan itibaren bir nota verirseniz, kabul etmiyoruz vesaire derseniz, ille gidip de orayı almak, askeri harekatla onu tekrardan katmak şeyi değildir. O kadar gerekli olmayabilir. Ama siz buna itirazını sürdürürsünüz. Bu sadece güçlü ülke için değil, zayıf ülke için de önemli bir gerekçe uluslararası hukuk açısından. İşte Türkiye bunu kesinlikle kabul etmiyor Yunanistan'a. Bu çeşitli NATO tatbikatlarında da Yunanistan hatta bu şekilde bunu planlara, tatbikatlara katmak istediğinde NATO'da, Türkiye'de Türk subayları da bulunduğu için buna her şekilde itiraz etmişlerdir.
Evet. Şimdi bir de fır hattı konusu var kıymetli hocam. Uçuş malumat bölgesiyle ilgili bir sorun söz konusu. Bu sorunun tarihi ne zamana dayanmakta? Fır bölgesi Yunanistan'ın ileri sürdüğü gibi bir milli hükümranlık sahası mıdır? Egemenlik hakkı verir mi?
Evet. Şimdi en önemli hava sahası sorunlarından bir diğeri de uçuş malumat bölgesi yahut da havacıların Flight Information Region diye kısaltılmışını kullandığı fır hattı sorunudur. Şimdi az önce dedim ki 2. Dünya Harbi'nden sonra 1947 yılında Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı ICAO kuruldu dedim. Değil mi? Ne dedik onun içinde? Bu uluslararası uçuşlarda ticari uçakların, ondan sonra işte daha sonra meteorolojik koşullar nedeniyle ya da onları öğrenmek için çeşitli incelemeler, araştırmalar için uçuş yapan uçaklar var. Bunların seyri sefer güvenliğini, yani bir noktadan diğer noktaya uçuşlarını, ondan sonra atmosferik şartları da düşünerekten, rotaları da düşünerekten bir trafik düzenleme ihtiyacını hissetmiş. Nedir bu? İşte en basiti açıklanması için söyleyeyim. Biliyorsunuz havaalanlarında böyle birkaç dakikada bir uçak havalanır. Birkaç dakikada bir uçak iner. Şimdi birkaç tane pist olan büyük havaalanlarında bu bazı pistlerden şey yapılırken, havalanma yapılırken bazılarında iniş yapılır. Aynı anda bile olabilir bunlar. O nedir? Yani belirli mesafeler var, belirli zaman var, uçuş yükseklikleri var. Hatta erken gelirlerse şeyle, kuleyle konuştukları için havada turlar atarlar uçaklar. Yani kule der ki ona filan yerden de bir uçak geliyor. İşte sizin 180 derecenizden, 140 derecenizden onun irtifası şu kadar, yüksekliği şu kadar. Sen şu irtifaya in vesaire din. Yani bunlar vardır en basit. Şimdi şehirler arasında, ülkeler arasında çeşitli gene uçuşlar var biliyorsunuz karşılıklı. Bunların da gene düzenlenmesi lazım. İşte bu seyri sefer güvenliği dediğimiz uçakların bunlarla ilgili bir düzenleme yapılıyor. Sadece bu mu? Değil, bölgelere de ayırmak lazım. Şimdi bölgeler bakıyorsunuz Ege'de mesela önce basit bir örnek vereyim. Yunanistan'la İtalya arasında Adriyatik Denizi var. Düz bir deniz. Öyle Ege'deki gibi şey değil. Her tarafında adalar olan bir deniz değil. Sadece Yunanistan'a yakın yerde, İyon Denizi'ne yakın yerde bazı adalar var. Dolayısıyla böyle nispeten sorunsuz bir deniz olduğu için İtalya ile Yunanistan arasındaki bu uçuş malumat bölgesini belirleyen hat düz bir çizgi şeklinde adeta. Doğu Akdeniz'e gidin aynı şekilde düz bir çizgi hattı halindedir. Karadeniz'de aynı şekilde o şekildedir. Şimdi ama bu hattın iki tarafı da hiçbir ülkenin bir hükümranlık sahası değildir. Yani fır hattı dediğimiz bu uçuş malumat bölgesinin içerisinde kalan saha kara suları ve hava sahası bir tarafa bırakılacak olsa havadaki o saha hiç kimsenin hükümranlık sahası değildir. Ama ne vardır? Buraya giren sivil uçakların karşı tarafa uçaklarla ilgili bilgiler vermesi lazım. Uçuş bilgileri. Ne o? İşte rotası, hangi zaman işte hareket edeceği, nereye gideceği, hangi yükseklikleri kullanılacağı vesaire gibi ismi dahil olmak üzere bunlar, bu bilgiler verilir. Şimdi benzer şey böyle olmayan, yani Karadeniz gibi, Adriyatik gibi veya Doğu Akdeniz gibi düz olmayan yerlerde, yani bu aynı şey Kuzey Denizi'nde, okyanusta filan da geçerli. Afrika'nın güneyinde de, doğusunda da, batısında da geçerli şey. Şimdi aynı şey Ege'de fazla, ama dedik evet Ege'de çok fazla sayıda var. Yani şey 3000'e yakın ada var deniliyor. Şimdi bir de Lozan Barış Anlaşması ve az önce 1947 Paris Anlaşması'ndan bahsettik. Burada Yunanistan'a bırakılmış olan Türkiye'ye çok yakın adalar var. Şimdi seyri sefer kolaylığı olabilmesi için o uçaklara bir de bunların uçuşlarını kontrol edebilecek bir sisteme ihtiyaç var. İşte önceleri bunlar henüz daha hava radarı yokken telsizlerle oluyordu. Daha sonra hava radarları çıktı vesaire. Şimdi Türkiye ile Yunanistan 1950'li yıllarda bir araya geliyorlar. Diyor ki Yunanistan Türkiye'ye, şimdi diyor bizim diyor Ege'de birçok adada diyor bizim tesis imkanlarımız, çünkü yerleşik adalar ya, meskun adalar, buralarda tesislerimiz var, bazen de radar da kuruyoruz. Dolayısıyla Ege'de biz bu şeyi, uçuş malumat bölgesini, bu kolaylıkları düşünerekten bir paylaşım yapalım diyorlar. Nasıl? İşte öyle bir şey yapmışlar ki kuzeyden itibaren, o Edremit Körfezi'nin oradan itibaren Yunanistan'ın adalarıyla Türk sahili arasında böyle kıvrımlı kıvrımlı, adeta kara suları genişliğini yatı sınırıyla birebir örtüşen bir hattı uçuş malumat bölgesinin hattı olarak kabul etmişler. Şimdi Türkiye o zaman bildiği için, bunun da bir hükümranlık sahasını belirleyen bir hat olmadığını bildiği için Türkiye'de buna evet demiş. Ama zamanı geldiğinde tıpkı hava sahasında olduğu gibi Türkiye buradan askeri uçaklarla Ege'ye çıkmak istediği zaman, az önce söylemiş olduğum gibi, Yunan uçakları, askeri uçakları bu defa Türk uçaklarını önlemeye başlamışlar. Bunlar hep 1964 Kıbrıs'ta olayların limonleşmeye başladığı zamandan itibaren ortaya çıkıyor. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı, hele biraz da ondan önce 1973'te Ege'de Yunanistan'ın petrol arama çalışmalarının başlamasından sonra hız kazanıyor. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra da artarak devam ediyor. Şimdi işte az önce hava sahasında olduğu gibi uçuş malumat bölgesinin sınırından Türk askeri uçakları Ege'ye giriş yaptığı zaman da Yunan uçakları önleme için havalanıyor demiştim. İşte az önce örneğini verdiğim it dalaşı bu şekilde de olabiliyor. Sadece hava sahasına girdiği iddiasıyla değil, bu şekilde de olabiliyor.
Evet.
Nedir bu? Şeyi, sürenin sonuna geldik biliyorum, özetleyeyim. Fır hattında esas şudur: sivil uçaklarla ilgili bilgiler verilir ama devlet uçakları, yani askeri uçaklarla ilgili herhangi bir şekilde böyle bir şey, gereklilik yoktur, bir şart yoktur, bir mecburiyet yoktur. Yunanistan böyle yaparaktan Ege'nin bir Yunan gölü olduğunu Türkiye'ye dayatmaya çalışmaktadır. Türkiye de buna hiçbir şekilde itibar etmemekte, her defasında da şeyin, Ege'nin bir ortak deniz olduğunu, her iki tarafında burada hak ve menfaatleri olduğunu savunmaktadır.
Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam katkılarınız için. Mavi Vatan'ın bu haftalık da sonuna geldik. Profesör Doktor Celalettin Yavuz hocamızla birlikteydik. Yapımcılarımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz, Özlem Öztaş, teknik masada Sefa Aktan, mikrofon başında da ben İpek Önder. Gelecek hafta aynı gün ve saatte buluşuncaya dek hoşça kalın.
Mavi Vatan.